ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,
herkese merhaba. Bu haftaki bölümümüzün konusu suyun döngüsü. Suyun ne kadar önemli molekül olduğunu daha önce de anlatmıştım. Ama kısaca tekrar edecek olursak, su canlılık için olmazsa olmaz iki molekülün, oksijenle hidrojenin birleşmesiyle oluşan eşsiz özelliklere sahip bir molekül, bir sıvı. Bu sıvı yeryüzünde insan tarafından sentezlenemiyor ve dünyada var olan su miktarı bilim adamlarının görüşüne göre yüzlerce milyon yıldır aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bunun sebebi şu: su yukarıya çıkıyor, buharlaşıyor. Tekrar yağmur olup yeryüzünde belli bölgelere yağıyor. Daha sonra da burada gördüğünüz gibi akarsular ve nehirler halinde yeryüzüne tekrar çıkıyor. Ve gölleri ve denizleri tekrar oluşturarak dönmeye devam ediyor. Yeryüzünde evrenin korunumu yasasının bir parçası olarak suyun da korunduğu, suyun bir döngü halinde döndüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Eğer su denge halinde olmasa ve dönmese, o zaman hayatın da olması mümkün değil. İşte bundan dolayı bu hafta suyun döngüsünü anlatacağız ve suyun öneminden, ne tarz bir denge ile döndüğünden bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Döngüsünde yağmurlarla gelen suyun bir kısmı toprak tarafından emiliyor, yeraltı sularına karışıyor ve yeraltı sularının kendi akıntısıyla bazı bölgelerde basınç farklılığından dolayı yeryüzüne çıkma imkanı buluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi yerin altına gökyüzünden yağan suyun taştığı, fışkırdığı kaynağı görüyorsunuz. Bu tip alanlarla artık su taşıyor, fışkırıyor, yeryüzüne ulaşıyor. Buradan nehirlere, nehirlerden belki göllere, belki de denizlere tekrar akarak su dönmeye, döngü halinde hayatına devam ediyor. Şimdi biraz daha yakından bakalım. İşte burası suyun yeryüzünden, yani yerin altından yeryüzüne çıktığı alan. Bir pınar, su pınarı. Maşallah çok güzel görünüyor, sesi de çok güzel, insanı dinlendiriyor. İşte bu tip sular, tatlı sular, insanın ve diğer birçok canlının kullanabildiği tatlı su kaynakları.
Fethiye'de bulunan Saklıkent Kanyonu, dev kaya kitlelerinin depremler sonucunda ikiye ayrılmasıyla oluşmuş bir coğrafik yapı. Burada yeraltı suları yerüstüyle buluşma imkanı bulmuş oluyor. Ve yer altındaki basınç ve büyük kütleye sahip olan sular yeryüzüne bulduğu aralıklarla çıkıyor. Bu aslında Allah'ın su döngüsü olarak isimlendirilen sistemi bir yaratma biçimi. Biz burada suyun yer altında kaybolmadığını, yer üstüne çıkarak tüm canlılığın ihtiyacını aynen bir damar ağı gibi kaplayarak, yayılarak karşıladığını görüyoruz. Su yeryüzünde özellikle yüzeyde çok değerli ve çok kıymetli. Bunun için yüzey suyu çok önemlidir. Nitekim karalarla dünyada tüm suları kıyasladığımızda denizlerin, göllerin, akarsuların karalara kıyasla 3 kat daha fazla yüzey alanına sahip olduğunu görürüz. Fakat bu miktar aslında sadece yüzeydeki alandır. Toplam kütlesini ve toplam miktarını kıyasladığımızda ise koca dünyanın yanında Bu görmüş olduğunuz mavi küre dünyadaki bütün suyu temsil ediyor. Bu büyük mavi kürenin 1383 kilometre yarıçapı var. Ve 1 milyar 386 milyon kilometre küp de hacme sahip. Bu dünyadaki toplam su. Fakat burada görülen küçük iki mavi küre daha var. Biraz daha yaklaştığımızda daha net görülecek. Bunlar ise dünyadaki tatlı suları temsil ediyor. Biliyorsunuz tuzlu su canlılar tarafından kullanılamıyor. Tatlı su gerekiyor. Fakat bu tatlı sularında ancak çok küçük bir kısmı yüzeyde bulunan ve kullanıma uygun tatlı suyu temsil ediyor. Toplam 1 milyar 386 milyon kilometre küplük suyun yanında ancak binde ikisi canlıların kullanabildiği çok küçük mavi küreyi temsil ediyor. Nitekim dünyadaki tatlı suların oranı %87 civarında göllerde, %11 civarında bataklıklarda, %2 civarında da nehirlerde bulunmakta. Diğer kalan sular ise buzdağlarında ve çok büyük oranda da tuzlu su olarak okyanuslarda ve denizlerde bulunmakta.
Şimdi suyun çok az bir kısmı canlı tarafından kullanılabiliyor. Dünyadaki bütün suyun az önce söylediğim gibi çok küçük bir kısmı biz su kaynağı, yani yaşamımızda kullandığımız su kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Burası da yeryüzünde yine suyun menfez bulup, kendisine bir aralık bulup yeryüzüne canlıların hizmetine girebilmesi, kullanılabilmesi için yeryüzüne çıktığı bir alan. Büyük bir kanyon burası. Saklıkent Kanyonu Fethiye'de ve bu kanyonda bakın tatlı su dereleri oluşuyor ve bu dereler artık birleşerek gölleri ve insanların ve diğer canlıların kullanabileceği alanları oluşturuyor. Su döngüsüne bu şekilde başlıyor. Bu döngüye uzun su döngüsü deniliyor. İlk önce bakın bu sular toplandığı yerde denizlerde veya gölde buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra bulutları oluşturuyor. Bulutlarla birlikte yoğunlaşmayla yağmur halinde yeryüzüne dökülüyor. Döküldükten sonra toprak onu emiyor. Emerek yeraltı sularını oluşturuyor. Yeraltı sularından sonra da işte böyle nehirlerle tekrar yeryüzünde döngüye katılmış oluyor. Bu döngüye büyük su döngüsü adı veriliyor. Evet, su döngüsünün ana unsurunu yağmur yağışları oluşturuyor. Bulutların yoğunlaşmasıyla artık gaz halinde olan su buharı birleşerek su damlası haline dönüşüyor ve yeryüzüne belirli bir hızla, belirli ve uyumlu bir hızla, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde yeryüzüne düşüyor. Şimdi yeryüzüne her yıl 390 trilyon ton su yağmurla yeryüzüne ulaşıyor. Fakat dünyada var olan su miktarı ise 1.393.500 trilyon ton. 1.393.500 trilyon ton toplam suyun 390 trilyonu döngü halinde her sene yağmurla yeryüzüne iniyor. Böyle akarsularla yeryüzüne çıkma imkanı buluyor ve insanoğlu da bu suyu kendi ihtiyaçlarına kullanabiliyor. Peki yağmur nasıl oluşuyor? Bakın yağmurun nasıl oluştuğu yakın bir zamana kadar bilinmiyordu. Ve bu bir Kur'an mucizesi. Çünkü 1400 yıl önce Kur'an'da Allah bize yağmurun nasıl oluştuğunu söylüyor ayette. Ve bu ilk önce ben size bilim, coğrafyanın, meteoroloji biliminin yağmurun oluşumunu nasıl açıkladığını anlatacağım. Daha sonra da ayeti söyleyeceğim inşallah. Şimdi burada gördüğünüz gibi yeryüzüne ulaşan su sıcaklık nedeniyle buharlaşıyor. Su buharları gaz halinde olduğundan ve sıvı haldeki sudan, yani mesela bu suyu ben, bakın su damlası yere doğru düşüyor. Neden? Çünkü havadan daha ağır. Daha yoğun bir bileşik halinde şu anda. Fakat su buharı ısınan suyun içerisinden enerjisi yüksek olan su moleküllerinin sıvının içerisinden kaçması manasına geliyor. Kaçan su normal sudan daha serbest olduğundan dolayı, daha az yoğun bir ortamda yani havada olduğundan dolayı rüzgarlarla yeryüzünün yukarısına doğru yol almaya başlıyor. Su buharının suyun içindeki, yani su molekülünün suyun içindeki yolculuğu su buharı olmasıyla bulut oluşumuna kadar varıyor. Şimdi burada bilinmeyen bir nokta bu yüzyılda aydınlatıldı. Aerosol adı verilen aşılayıcı molekül, ki Kur'an'da da ayette tam biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderen diye geçiyor ayette. Bu ayetin ne manaya geldiğini biz anlamış olduk. Aerosol adı verilen tuz, toz veya buz parçaları, bunlar suyu bir çeşit bir şekilde bir arada tutmaya yarayan maddeler bütünü. Aerosol adı veriliyor. Bazı spreylerde de kullanılıyor hatta, böyle insanların kullandığı spreylerde de kullanılabiliyor. Buharlaşan su aynı zamanda denizlerde dalgaların birbirine çarpmasıyla köpüren su içerisindeki tuz, varsa toz ve buz tanelerinin havalanmasıyla rüzgarları kullanarak yeryüzünden aerosollar da, yani o tuz ve toz maddeleri de yukarı doğru çıkıyor. Aerosolların etrafında su molekülleri, su buharı molekülleri hep beraber bulutları oluşturuyorlar. Bulutlara çıkarken yüksek enerjiye sahip su molekülleri yukarıdaki havanın soğumasıyla artık o enerjisini yavaş yavaş kaybediyor ve yoğunlaşma oluyor. Bu yoğunlaşmayı buzluktan yeni çıkardığınız bir suyun dışarıya çıkardığınızda üstünde buz tanelerinin, yani su damlası tanelerinin yoğunlaşması olarak da izleyebilirsiniz. İşte bunun bir benzeri bulutlarda oluyor. Bulutlarda yoğunlaşan, gaz halinden sıvı haline doğru yoğunlaşan, çünkü enerjisi azalan su molekülleri hep beraber tekrar yeryüzüne iniyor. Yani yağmurun hikayesi, yağmurun oluşumu bu şekilde. Maşallah. Şimdi az önce anlattığım yağmurun oluşumunun Kur'an'daki tarifini, Allah'ın 1400 yıl önce Kur'an'da nasıl ayet indirdiğini size söyleyeyim inşallah. Hicr suresi 22. ayette ve aşılayıcılar kelime bu şekilde geçiyor olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik. Bakın aerosollara dikkat çekiyor Allah. İndirdik ve sizleri suladık. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz. Yani yeryüzünün tüm hazineleri Allah'ındır. Ve Allah o hazineyi bize sürekli yağmur damlası gibi, su hazinesini tabii, yağmur damlası gibi estetik ve güzel görünüme sahip su damlası halinde bize indiriyor nimet olarak. Böyle nehirlerden fışkırtıyor ve biz bunu kullanıyoruz. Rum suresi 48. ayette ise Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılırlar. Nitekim yağmurun yağması her zaman coşku ve sevinç sebebi olmuştur. Kuraklıktan çıkan insanların, ekinlerinin, tarlası olan insanların hep sevinmesine sebep olmuştur. Maşallah. Şimdi Allah'ın ayette bildirdiği bulutların ilk, mesela Hicr suresinde aşıcılar olarak rüzgarları göndermesi. Söylediğimiz gibi aerosol moleküllerinin rüzgarlarla yukarıya aerosolları ve su buharını taşıması. Diğer ayetle birleştiriyorum sıra olarak. Daha sonra bakın bulutları yayıp dağıtır diyor Allah. Gökte bulutlar yavaş yavaş kümeleniyorlar ve onu parça parça kılıyor. Biliyorsunuz bulutların çeşitli sınıfları var. Yağmur bulutları, fırtına bulutları gibi birçok çeşit sınıflar var. Ve nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Onun arasından. Yani yoğunlaşan yağmurun yavaş yavaş su damlası halinde aralardan sızarak artık yağmur halinde döküldüğünü görüyoruz. Maşallah bu da Allah'ın bize 1400 yıl önce bildirmiş olduğu bir Kur'an mucizesi. Evet, suyun döngüsünden bahsederken suyun içinden çıkan oldukça leziz ve bize mutfaklar sunan, tatlar sunan balıklardan, Allah'ın güzel nimetinden bahsetmeden de geçemedik. Allah herkese tabii en az bu kadar güzel sofralarda buluşmayı nasip etsin. Onu temenni ederiz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sinirlik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,